Leyla kokusu. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Çift 0 90 312 463 34 21 ve çift 0 90 312 463 34 19 numaraları siz Leylak Kokusu dinleyenleri için açık. Buyurunuz, arayınız. Duygularınızı, düşüncelerinizi paylaşınız bizimle. leylakkokusu@trt.net.tr bizim e-posta adresimiz. Türkiye'nin sesi radyosu.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Biz kim miyiz? Didem Güner Öztaşbaş hazırlıyor programı. Cihan Aktepe var şu anda teknik masada ve ben Yasemin Pamukçu sizlerle birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Sevgili dinleyenlerimiz, Leyla kokusu yayılmaya başlıyor. Mutlu, huzurlu, sevgi dolu yuvalar yapmak için. Hoş geldiniz bir kez daha. Hayatımızın her döneminde, kendi hayatınızda da çevremizde yaşanmasını istemediğimiz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Savaşlar, göçler, ekonomik krizler, çevre kirliliği, seller, yangınlar ve depremler. Maalesef ülkemizin bir gerçeği olan deprem, bireysel ve toplumsal olarak çok ciddi travmalar yol açıyor. Depremi birebir yaşayanlar dışında bu görüntüleri izleyen, tanıklık eden, hatta arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olan kişilerde de travma oluşabiliyor. Travma nedir? Doğal afetler nedeniyle yaşanan travmalar bireyleri nasıl etkiler ve buna benzer tüm soruları psikolog Emel Aner Aktan'la konuşacağız. Emel Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız?
İyiyiz. Memleket gibi diyelim. Tam da evet, aslında evet, konuşacağımız konuda doğal afetler ve bir haftayı çoktan geride bıraktık. Herhalde 10 günü geçirdik diyebiliriz. Evet. İzmir depremiyle hepimiz gerçekten psikolojik yaşantılarımızda da deprem yaşadığımızı söyleyebiliriz. Rahatlıkla kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çünkü canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Benim gibi pek çok kişi olduğunu düşünüyorum bu memlekette. Çünkü hepimiz kalbimizi bir şekilde aynı anda attırdık oradakilerde, enkaz altındakilerle. İşte konuda bu olduğu için öncelikle diyelim ki, travma nedir? Biraz kendimize bakalım hangi aşamadayız?
Çok teşekkür ediyorum. Çok hassas bir konuyu programınıza taşıdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü sizin gibi program yapanlar hakikaten toplumda bir farkındalık oluşturuyor. Farkındalık sahibi olmak da psikolojik sorunların üstesinden gelmekte birinci sırada yer alıyor. Bu çok önemli bir şey. Onun için çok çok teşekkür ediyorum öncelikle. Evet, neredeyse 10 günü geride bıraktık. Gerçekten sarsıcı bir olaydı. Ve bizim ölümlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatan aslında bir olaydı. Dolayısıyla insanlar çünkü öleceklerini bilseler de bir ölüm reddi içindelerdir. Ve dolayısıyla belki de bu bizim kendi sağlıklı hayatımızı sürdürebilmemiz için en güçlü savunma mekanizmalarından bir tanesi olabilir ölümün reddi. Ama bu tip travmatik olaylarla kendini tekrar ben buradayım diye hatırlatan bir olgu ölüm, kaçınılmaz bir şey. Şimdi travma deyince şöyle bir nokta var. Nedir travma? Travma kişinin, kendisinin ya da yakınlarının yaşadığı bir ölüm tehdidi olayıdır. Dolayısıyla yani ölümle bir yüzleşmek durumudur. Bu noktada kimler peki travmaya maruz kalabilir? Biz bugün deprem üzerinden konuşuyoruz ama siz aslında çok güzel konuyu toparladınız. Bir trafik kazası geçirmek, örneğin bir savaş, saldırı, tecavüz gibi hayatımızı tehdit eden konular aslında bizim travma geçirmemize neden olur. Ama şöyle düşünmesin dinleyenlerimiz. İşte bir film seyrediyoruz ya da haberleri seyrediyoruz. Biz haberleri seyrediyoruz. Biz de travma geçirir miyiz? Hayır. Bu olayı doğrudan yaşamak ya da doğrudan yaşayan bir yakınımızın olması demek. Yani bu ne demek? Şu demek. Deprem deneyimini biz bizzat geçirmişsek eğer, yıkıntı altında kalmışsak eğer ya da yıkıntı altında kalmamışız ama komşularımızın bu durumunu bizzat görmüşsek, yani televizyon ekranından ya da radyodan duymak değil, bizzat tanık olmuşsak, çevremizdekilerden birileri bunu mağduriyet olarak yaşamışsa ve biz o anda çaresiz kalmışsak, sadece bu da değil, kurtarma ekibindeysek ya da güvenlik güçlerindeysek ya da eğer biz basın yayın kuruluşunda çalışıyor ve olayı sıcak yerinde o anda takip ediyorsak, yani olayın acı veren ve üzücü boyutlarıyla yüzleşiyorsak eğer, biz travma geçirmeye adayız. Tabii ki bu olumsuz sahneler hepimizi çok fazla etkiliyor ama burada önemli olan nokta şu. Eğer bir ay geçmişse üstünden ve biz hala bu sıkıntıları, bu tedirginliği, bu korkuları üzerimizden atamıyorsak eğer, o zaman travma sonrası stres bozukluğundan bahsedilebilir ve bir ay içinde geçmemişse eğer mutlaka bir ruh sağlığı uzmanına, bir psikoloğa gitmekte fayda vardır, bir klinik psikoloğa. Bu nokta çok çok önemli diyorum. Çünkü hakikaten sonrasında daha ağırlaştırıcı durumlar olabiliyor. Peki insan bunu yaşarken neler hissediyor? Yani ne oluyor da biz nereden anlayacağız travma geçirdiğimizi? Korku, çaresizlik, üzüntü, depresyon, bir şey yapma istememe, uyku bozuklukları, olumsuz yaşantının fragmentasyon şeklinde gözümüzün önüne gelmesi. Yani ne demek fragmentasyon?
Parça,
yani
parça.
Böyle flash çakmaları gibi. Evet, böyle hani tümünü yaşamıyoruz ama bir
parça,
an
parça.
Yani.
Evet.
Aynen. Ya da bir kokunun, bir görüntünün böyle flash çakması gibi parça parça harikasınız gözümüzün önüne gelmesi. Bu önemli bir şey. Bazen dalıp gitme, böyle biz ona bir disosiyasyon diyoruz. Yani sanki böyle kendimizden uzaklaşmışız gibi. Hani bazen olur ya böyle sanki zamanda bir kopma gibi böyle. Hani sarsılır bir kendimize geliriz, ne oluyoruz diye. Böyle bir durumun yaşanması mesela.
Evet.
Bunlar önemli noktalardır. Bir tedirginlik hali, bir ajitasyon, böyle ajitasyon derken yerinde duramama. Bir sıkıntı hali, içine böyle insanın hani bir sıkıntı çöreklenir ya, öyle bir durumun olması. Bunlar hepsi travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri.
Evet,
ama hastalığa dönüşmemiş hali. Ama bu kalıcı oluyorsa artık kesinlikle önemli bir nokta.
Evet.
Yasemin Hanım, burada şöyle de bir izin verirseniz aslında ikiye de bölmek istiyorum durumu. Çünkü biz yetişkinlerin yaşadığı kadar çocuklar da bu durumu
tabii,
yaşadılar.
Şimdi
fakat...
biz de tam onu soracaktık.
Evet,
çocuklar daha farklı mı yaşar diyecektik. Çünkü o kadar çok yetişkinlere odaklandık ama bir taraftan çocuklara da çok odaklandık biz bu deprem olayında. Onlar bu travmayı ya da travma sonrası bozukluğu farklı mı yaşarlar?
Şimdi şöyle, evet, yani üstelik de depremden tüm Türkiye'nin tanık olduğu bir Elif, bir aile kurtarıldı. Çok farklı yaşlardaki çocuklardı. Neticede bunları da gördük. Tabii ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar. Çocuklar daha farklı yaşıyorlar tabii durumu. Çünkü çocuklar bizim gibi, yani yaşlara yaş kademelerine bağlı olarak, yani sıfır yaştan diyelim ki ergenliğe kadar çocuk olarak kabul edecek olursak ya da 18 yaşına kadar, bizim ilk 12 yaş, yani 0-12 yaşta çocuğun çok da soyut kavramlarının, yani soyut kavram dediğimiz şeylerin gelişmediği yaşlardır. Dolayısıyla mesela ölüm soyut bir kavramdır. Yani ölünce insanlar ne oluyor, nereye gidiyor? İşte sevgi mesela soyut bir kavramdır. Dolayısıyla çocuklar tam olanı biteni kafalarında canlandıramazlar. Onun için kendilerini de duygularını da çok tanımadıkları için ifade edemezler. Peki nasıl ortaya çıkar? Şöyle ortaya çıkar. Yalnız yatamaz, ışığı yakmadan uyuyamaz, sürekli annesinin babasının eline paçasına yapışır, işte ne bileyim yuvaya gönderiliyorsa gitmek istemez, hep böyle bir huysuz, hırçın, iştahında bozukluklar, uykusunda bozukluklar olur ve çocuk da çünkü her tür ruhsal belirti kendisini öfke ve hırçınlık olarak gösteren bir şeydir. Dolayısıyla çocuklar da eğer depremden sonra özellikle İzmir'de bu tip durumlar oluyorsa aileler onlara çok anlayışlı davranmalı. Hatta olayı anlattırmalı, konuşmalı. Bazen tabii anlatamayabilirler, resim çizerek. Yani olay anının resmini çizebilir misin? Olay anının bana hikayesini anlatabilir misin? Ya da beraber ona yardımcı olarak bir masal eşliğinde bunu yapmak, masalmış gibi anlattırmak çok önemlidir. Çünkü olaylar dile vuruldukça, dile getirildikçe yürekteki acısı da hafifler.
Evet.
Dolayısıyla bu noktalar çok çok önemlidir.
Yani,
çocuklar bu...
buyurun. Yani Emel Hanım, o zaman hani bir olayı örtbas etmek, yokmuş gibi davranmak değil de, yani sen evet bunu yaşadın, bunun üzerine konuşmak çok daha kıymetli, öyle mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü biz örtbas ettiğimizi sanırız. Çocuk da bunu konuşmuyorsa eğer,
ya,
neticede hani geçti gibi, atlatıldı gibi, yok sayılır gibi düşünürüz. Halbuki değil. Tamamen şöyle düşünmek lazım. Bir yerimiz yara olduğunda ne yapılıyor? O eğer çok böyle enfeksiyon falan kapmışsa orayı temizlemek, o enfeksiyonu drene etmek lazım, akıtmak lazım, değil mi? İşte kalpteki, ruhtaki bu enfeksiyonu da, bu korkuyu, üzüntüyü, dehşeti, çaresizlik duygusunu, yetersizlik duygusunu hepimiz yaşıyoruz. Çocuklar daha da derinden yaşıyor ve korkuyor. Dolayısıyla bunu deşip çıkarıp o cerahati dışarı akıtmamız lazım ki çocuk da rahatlasın. Evet. Çünkü üstü kapalıyor. Bir çocuğun en çok güvendiği kişi kimdir? Annesidir, babasıdır, en yakınlarıdır. Dolayısıyla onlar da bunu örtbas ederse kimle konuşacak bu çocuk bunu? Dolayısıyla daha ileride çok daha derin korkulara ve ruhsal hastalıklara yol açacaktır. Onun için mutlaka ve mutlaka bu konuların konuşulması lazım. İsterseniz yetişkinlere de bir parça değineyim. Aslında az önce belirtilerini söyledim ama yetişkinlerin de bunu konuşması gerekiyor. Yani üstünü kapatmaması gerekiyor. Çünkü paylaştıkça sorunlar azalıyor. Bu nokta önemli. İkinci bir şey de eğer yakınlarımızdan birileri vefat etmişse aile içerisinde rahmetli diye onlardan bahsetmek çok yanlış bir şey. Dolayısıyla onların isimlerini söyleyerek yani Ahmet amca, Ayşe teyze, işte ne bileyim Kemal abi gibi ölen kişinin ismini anarak bu bir aile yakını olabilir. Bir pet de olabilir, bir hayvan da olabilir. Çünkü artık hepimiz evlerimizde kediler, köpekler besliyoruz, kuşlarımız var, hayvanlarımız var. Neticede onlar da bir can, onların da insanlar yaslarını tutuyor aynı zamanda. Çünkü biz biliyoruz ki akut, kurtarma köpekleri bir sürü aynı zamanda evcil hayvanı da oradan çıkarttı. Bazılarının da ölüleriyle karşılaştı. Dolayısıyla bu da aile içinde bir yas mevzudur. Bu da bir travmadır.
Peki,
dolayısıyla bunların da konuşulması lazım.
Bir başka sorum olacak. Örneğin biz Ayda'ya odaklandık ama pek çok annesini babasını kaybeden çocuğumuz da var tabii. Diyelim ki Ayda için konuşurken annen demeli miyiz? Annen
tabii
şöyle
ki
yapar. Anne, yani bunu sıkça gündeme getirmeli miyiz? Yoksa bunu da böyle çok fazla konuşmamalı mıyız? Bilemedim.
Tam tersi konuşulmalı. Şimdi şöyle bir şey, çocuğa ölüm anlatılması konusu. Yani çünkü annesi gibi çok önemli bir figürü, bir bağlanma nesnesini kaybetmiş bir çocuk için çok büyük bir travma tabii ki bu.
Evet.
Yani neticede. Dolayısıyla çocuklarda yakınlarını kaybeden, annesini, babasını, kardeşlerini kaybeden çocuklara asla şunu söylememek lazım. Yani annen babam melek oldu, ablan melek oldu, bize yukarıdan bakıyor. O cennete gitti. Dediğim gibi çocuklar 12 yaşa kadar soyut kavramları anlayamadıkları için cennet kavramı, melek kavramı, gökyüzüne gitti kavramı bunlar çok yanlış şeylerdir. Olanı olduğu gibi söylemek. Yani mesela çocuğun Ayda özelinden örnek verdiğiniz için bunu söylemek istiyorum. Yani annen öldü. Bunu hani uygun, güzel bir şekilde ama bu kelimeleri kullanarak. Peki ölüm ne derse çocuk eğer. Yani çünkü depremden kurtulan çocuklarımızın yaşları küçüktü. Ölüm ne derse o zaman şöyle bir şey söylenebilir. Nasıl ki biz bir çiçeği, saksıdaki bir çiçeği alıyoruz, yaşıyor. Ama belli bir süre sonra ölüyor, soluyor ya da yapraklar ağaçlarda mevsimi gelince dökülüyor. İşte ölüm de bunun gibi. Deyip somutlaştırarak anlatmak gerekiyor bu noktada. Soyut kavramları kullanmadan yani çocuğun zihinsel ve bilişsel seviyesine inerek bunu yapmak lazım. Eğer ailede birisi birazcık buna hazır değilse, bunu anlatmaya hazır değilse çünkü o ailede de bir travma yaşanıyor. Yani büyük anne, büyük baba da belki bunu anlatmaya hazır olmayabilir. O zaman hakikaten bir profesyonelden yardım almak çok daha doğru olur.
Evet.
Ama olabiliyorsa bir aile yakınının bunu söylemesi daha iyi. Bir de şey söylemek istiyorum Yasemin Hanımcığım. Mutlaka çocuklar mezarlığa götürülmeli. Yani defin işlemine şahitlik etmelerini kastetmiyorum. Ama definden sonra anne, baba mezarlıkta ya da kardeşler, büyük anneler mutlaka yaş kaç olursa olsun götürülmeli ve çocuk ölüm gerçeğiyle somut bir şekilde tanıştırılmalı.
Peki orada siz bir ayrım yaptınız galiba Emel Hocam. Dediniz ki defin işlemine tanıklık etmelerinden bahsetmiyorum.
Evet.
Burası bizim kırmızı çizgimiz midir o 0-12 yaş için?
Yani evet biraz ben onu tercih etmiyorum. Çünkü orada biliyorsunuz bizim defin işlemlerimizde bir işte tabuttan çıkarma, kefen ve mezarın içine konulması. Bu kısımlar bu detaylara gerek yok. Ama Dediğim gibi yani annen bak bu mezarın içinde böyle olduğu zaman biz gömüyoruz. İşte nasıl ki bir canlı herhangi bir canlı öldüğü zaman onu gömüyoruz, bunu da gömmemiz gerekiyor gibi böyle somutlaştırarak. Yani çocuğun çünkü dediğim gibi ölüm zaten onun için çok soyut bir kavram olduğu için bu sefer biz daha soyut şeyleri kullanarak çocuğun kafasında farklı farklı endişeli ve korkulu bilişlere neden olabiliriz.
Peki sonrasında bundan bir sorgulamaya var. Girer mi hocam, Emel hocam? Sonrasında girer. Bir sorgulama şu anlamda yani peki madem orada siz gömdünüz, madem niye ben yoktum? Niye görmedim?
Şimdi tabii ki onu sorabilir çocuk yani neticede şöyle denebilir, burada da son derece dürüst olmak lazım. Evet. Yani çünkü psikolojik sorunlarda en büyük açmazlardan bir tanesi sarsılmış güven ilişkisidir. Güven çok önemlidir. Dolayısıyla bu güveni sağlamak adına şunu söylemek lazım. Evet doğru, sen yoktun, bunun için biz uygun görmedik bu törene katılmanı. Ama bundan sonra her istediğin zaman onu ziyaret edebiliriz ve gidebiliriz. İşte çiçek götürebilir, dua edebilir biliyorsa eğer. Yani bunları yapabilir. Ama dediğim gibi somut bir şekilde olması lazım. Çünkü öteki durumları da yine işte anlamlandıramadığı bir takım seremoniler olacağı için o yaşlarda daha da kafası karışmasın diye ben o defin anını çok şey yap. Ama şu da olabilir. Yani mesela illaki gitmesi gerekiyorsa uzaktan izleyebilir. Tam başında, yanı başında değil de. Mesela mezarlığın bir köşesinde şey yapılabilir. Bu olabilir. Ama yani yanı başında olmamasında fayda var diye düşünüyorum.
Tamam. Şimdi,
bu arada
buyurun.
Buyurun.
Şimdi şöyle hocam, biz travmaya bir giriş yaptık. Travmanın kendisi veya yakınları tarafından ölümle tehdit edilmesi olarak adlandırdınız. Ve sonrası
evet,
travma sonrası
gelmesi.
Evet, sonra da travma sonrası bozukluklardan bahsettiniz.
Evet.
Hem yetişkinler için hem çocuklar için hepsini ele aldık. Şimdi peki bu birebir yaşayanlar travma yaşayabilir. Ama ben bir izleyici olarak ama 48 saat televizyon başında inatla Elif'in kurtarışını bekleyen bir izleyici olarak ben de stresliyim. Benimle milyonlar da stresli. Biz buna, ben travmada değilim ama bunu anladım. Çünkü benim yakınım değil Elif. Çok
aynen,
içselleştirmiş olabilirim belki. Ama yakınım
mutlaka
değil. Yani o zaman evet, biz izleyenlerin, biz medyada takip edenlerin durumu nedir?
Biz medyada takip edenlerin durumu şöyle. Bizde bir şey olmadığı anlamına gelmiyor. Yani travma sonrası stres bozukluğu olmuyoruz dedim ama başka bir rahatsızlık olmuyoruz demedim. Dolayısıyla
evet,
bizdeki yoğun bir kere bir anksiyete oluyor.
Tamam.
Çünkü özellikle zaten fay hattı üzerinde yaşayan şehirlerde.
Evet.
Şimdi siz biraz Ankara'da olduğunuz için şanslısınız ama ben İstanbul'da olduğum
doğru
için biraz
tabii,
daha şanslı.
Tabii,
bunun
tabii
gibi fay hattı civarında olanlar ekstra daha şeyler, tedirginler.
Anksiyete.
Şunun için
evet.
Anksiyete evet.
Tamam.
Çünkü ne oldu? Anksiyete tetiklendi. Bir kere biz orada izlerken hani Elif'in kurtarılışını 48 saat boyunca nasıl içselleştirdiniz? Muhtemelen siz de bir annesiniz.
Evet.
Belki yakınınız var, yeğenleriniz var.
Hı-hı.
Ve dolayısıyla durumları içselleştiriyoruz. Bu da çok normal ve sağlıklı bir ruh hali. Ve hani çıktı, çıkacak, yaşadı, yaşamayacak. Hı-hı. Bizim neyimizi de sorguluyor aynı zamanda o kurtarılma işlemi aslında. Kendi yerimize de koyuyoruz.
Hı-hı.
Yani
tabii
kendi varlığımızı da sorguluyoruz.
Kesinlikle.
Ölümü de sorguluyoruz.
Tabii.
Bütün bunları sorguluyoruz ve bu bizde birazcık anksiyeteye neden oluyor. Yani hı-hı, gelecek korkusuna neden oluyor. Hı-hı. Yani aslında bir ölüm korkumuz da tetikleniyor. Bu tetiklenebilir.
Hı-hı.
Sonrasında sismofobi dediğimiz bir durum var. Sismofobi denen şey de deprem korkusudur. Yani hı-hı, depremin olacağından korkmak, sürekli buna kafayı takmak, ha oldu olacak, en ufak bir sarsıntı da oldu mu acaba ya da bir şey titrediğinde acaba biz deprem mi geçiriyoruz gibi ya da yatarken tedirgin olmak, çeşitli önlemler alarak yatmak. Mesela yani hı-hı, işte giysilerine özel dikkat etmek, gece hı-hı vakti belki duş almamak gibi yani hı-hı, depremden korktuğu için. Buna da sismofobi diyoruz. Böyle durumlar olabilir. Yani anksiyete ve sismofobiye bağlı ruh halleri geliştirebiliriz.
Hı-hı.
Eğer bizim de bir ay içinde bu sıkıntılar geçmiyorsa, yani bizde uykusuzluk, tedirginlik, huzursuzluk, kalp çarpıntısı, titreme, aşırı terleme, Ondan sonra iştahta bozulmalar, böyle konsantrasyon bozukluğu, algıda bir takım sıkıntılar, dikkatini Hı-hı. verememe Hı-hı. gibi durumlar oluyorsa ve bu bir aydan fazla sürüyorsa Yasemin Hanımcığım, Hı-hı. mutlaka yine burada da bir psikoloğa, bir klinik psikoloğa başvurmak lazım. Hı-hı. Çünkü bu oturabilir yerine. Yani bu nasıl söyleyeyim, ilk hemen sorun olduğunda çözülecekken geciktirmek sorunun üstünü örtmüyor. Bizde daha derin şeylere neden olabiliyor. Anladım. Mesela fobilere neden olabiliyor. Hı-hı. Dolayısıyla hemen bunu kısacık hemen çözüp bitirmek lazım. Yani Hı-hı. orada üstünü örtmemek gerekiyor. Bunları da yaşıyorsak çünkü bunlar hakikaten terapilerle inanın çok kısa sürede çözülebiliyor.
Evet.
Gerçekten. Bu noktalar çok çok önemli. Bunlara dinleyicilerimizin dikkat etmesi lazım. Nasıl ki biz bir diş kontrolü için, check-up için değil mi doktora
tabii,
gidiyoruz.
Tabii.
Ruh sağlığı için de evet. artık bu farkındalığın oluşması lazım. Çünkü insanlarda genellikle şöyle bir şey var. Artık şükürler olsun değişiyor ama Hı-hı. ya ben deli miyim de doktora gideyim? Ne alakası var ya da psikoloğa
yok.
Gideyim? Evet. Hı-hı. Bugün bunun gibi günlük yaşamsal olayların ve streslerin olması da bizi etkiliyor değil mi? Pandemi var bir yandan, deprem var bir yandan, ekonomi böyle bir yandan falan. İnsanlarda bir sürü tedirginlik unsuru oluşabiliyor. Onun için böyle hissettiğimiz zaman hiç bunu panik bozukluğa, panik ataklara götürmeden hemen çözmek çok güzel olur diye düşünüyorum.
Şu tam deprem olduğu zamanlarda hani ilk işte saatler geçtikten sonra benim aklıma hemen şu geldi. Evet, yavaş yavaş enkaz altından çıkarılanlar var. Dedim büyük bir ihtimalle ya belediye ya da işte farklı umke olabilir. Veya kendi Ankara'da yaşayan psikolog dostlarım var. Aramak istemedim. Sebep dedim ki onlar şimdi oraya gitmiştir. Çünkü o kalplerin iyileştirilmesi, o korkuların dindirilmesi için işte size ihtiyacımız var bizim.
Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki her zaman bir de bir noktanın daha altını çizmek istiyorum Yasemin Hanımcığım. Kısa bir vaktimiz varsa.
Buyurun hocam.
Aslında biz depremden korkuyoruz ya Türkiye olarak. Aslında bu son derece saçma bir korku. Neden diyeceksiniz? Neticede bizden daha aslında tehdit altında ülkeler var. Japonya. Bizden daha yüksek dereceli, şiddetli depremler oluyor. Adamlar oturdukları iş yer, yani kameralardan izliyoruz haberlerde. Yerlerinden bile kalkmıyorlar. Hı. Ya da yani hemen belirli bir takım protokoller var. Onlara uyuyorlar ve hiç korkmuyorlar. Aslında deprem korkulacak bir şey değil. Bizi burada korkulu yapan şey esasında oturduğumuz, barındığımız binalara güvenmememiz.
Evet. Evet.
Yoksa depremin aslında özünde korkulacak bir yanı yok. Hı-hı. Ona bakarsanız bir pandemi daha korkulacak bir şey. Nereden geldiğini, nasıl bulaştığını evet. bile anlamıyoruz önlem almamıza rağmen.
Evet, çok teşekkürler yani Emel Hanım.
Rica ederim. Bunun da altını çizmek istedim.
Çok teşekkür ederiz. Özellikle. Emel Aner Aktar'la birlikteydik sevgili dinleyenlerimiz. Teşekkürler Emel Hanım. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Hoşçakalın Sayın Aktan. Hoşçakalın.
Ağlarım usul usul seni uğurlarken son yolculuğa ağlarım gidişine karanlık bir sonbahar sabahında. Kapandı deniz gözlerim. Söyle üşüdün mü? Bir avuç toprak örtünce üstünü. Bir demet çiçekle ağlarım başında. Sen misin bu cansız yatan? İnanmam ölümsüz resimlerde. Bir şeyler söylüyorsun hala. Nasıl inanırım dünyayı alt üst eden yokluğuna? Bir de demet çiçekle ağlarım başında. Sen misin bu cansız yatan, inanmam. Uyan, ne olur uyan. O kadar çok şey var ki yarım kalan. Uyan, ne olur uyan. Yorulmuş olamazsın yaşamaktan. Gittin, zamansız kapandı deniz gözlerim. Söyle, üşüdün mü? Bir avuç toprak örtünce üstünü. Dur demet çiçekle ağlarım başında. Sen misin bu cansız yatan, inan. Dünyamı alt üst eden yokluğuna. Dur demet çiçekle ağlarım başında. Sen misin bu cansız yatan, inanmam. Uyan, ne olur uyan. O kadar çok şey var ki yarım kalan. Uyan, ne olur uyan. Yorulmuş olamaz.
Evet, Uyan şarkısını Seden Gürel bundan yıllar önce Atatürk için söylemişti. Şimdi de Atatürk diyeceğiz. Çünkü yarın 10 Kasım biliyorsunuz sevgili dinleyenlerimizin, Ulu Önder Atatürk'ün bu dünyadan göçüşünün 82. yılı. Yani 82. kez biz yine gözümüzde yaşlarla atamızın huzuruna gideceğiz elimizde karanfillerle. Atatürk'ün hayatı ve mücadelesi pullar aracılığıyla anlatılabilir mi? İşte soru bu. Yakın zamana kadar en önemli haberleşme aracımız olan mektupları zarflarına yapıştırdığımız o pullar. Tarihçiler ve devletler için pullar kültürel ve toplumsal anlamları olan değerli tarihi belgelerdir. Kendileri küçük ama değerleri büyük bu basılı kağıtlar sadece mektupları yerine ulaştırmakla kalmazlar. Aynı zamanda dönemin siyasal, sosyal ve kültürel işaretlerini de üzerlerinde taşırlar. Ve şimdi bu konuyu Süleyman Bulut Beyefendi ile konuşacağız. Süleyman Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim hepimize. Süleyman Bey, elimde çok güzel iki kitabınız var. Birisi evet çocuklar için basılmış olanı Pullarla Atatürk kitabı ve diğeri biz yetişkinler için basılmış olmalı. Hayatı ve mücadelesi evet. Pullarla Atatürk. Şimdi biz küçükken pulları toplardık, pul defterlerimiz vardı. Öyle bir koleksiyonerlik var. Sonra peçete vardı kızlar için. Evet, daha çok kızlar yönelirdi ya da kurumuş çiçekler. Ama siz öylesine güzel bir şey yapmışsınız ki. Bilmiyorum sizin merakınız da çocuklukta mı başlamıştır? Nasıl oluştu bu kitap?
Evet, şimdi ben de küçükken pullar toplamıştım ama bir süre sonra benim merakım başka şeylere kaydı. Hı-hı. Ve o pullar pul defterinin içinde kütüphanemin bir köşesinde kalmıştı. Ama kardeşim hacının pul merakı hep vardı. Halen evet. De devam ediyordu. Hatta işte pul sektörüyle ilişkileri de devam ediyordu. Evet. Şimdi bu salgın belası günleri başlayınca hepimiz evlerimize kapanmak durumunda kaldık biliyorsunuz. Bu kapanmanın böyle bir hafta sonrası kardeşim beni aradı telefonda. Evet. Ya abi dedi işte evde oturduğum için pul koleksiyonumu tasnif etmeye çalışıyorum. Çokça Atatürk pulu çıktı. Bunlarla bir şey yapılamaz mı dedi bana. Ben bir an düşündüm, yani önce ne yapılacak dedim. Hani pul, Atatürk pullarıyla sergiler yapılıyordu, benzeri şeyler yapılıyordu. Yani dolayısıyla çok bir şey yapılamaz herhalde dedim. Ama sonra bu kafama takıldı. Dedim ki ya benim de pul defterlerim vardı. Nereden acaba falan. Ben kütüphanemde araştırdım, buldum. Yıllardır açmadığım pul defterlerimi. Baktım bende de Atatürk pulları var.
Çok güzel.
Konu üzerine düşünürken hani özgün bir şey ne yapabiliriz? Hani bir Atatürk pulları kitabı yapmak özgün bir şey değil, yani yapılabilir bu. Ama öyle bir şey yapmak istemem yani. Daha özgün ne olabilir diye düşünürken aklıma Atatürk'ün hayatını pullarla anlatabilir miyiz sorusu geldi. Bunun için hemen o pullara dedim ki kardeşime sen elindeki pulların fotoğraflarını çek, gönder bakayım bana. Gönderdi bendeki pullar. Baktım, evet, mesela doğduğu evin pulu var. Evet, 1881'de işte Selanik'te bu evde doğdu. Annesiyle kız kardeşiyle pulu var. Bazı Cumhuriyet devrimlerinin pulları var. Kurtuluş Savaşı'nın önemli köşe şeylerinin, zaferlerinin pulları var.
Evet.
Dedim ki yani böyle bir şey olabilir hayatını anlatmak. Hatta çok fazla pul bulamayız diye kardeşime dedim ki ya çocuklar için bir şey yapabiliriz dedim. Çünkü çocuklar için daha az maddeli bir çalışma.
Evet, görseli olurdu. Daha fazla.
Evet.
Çok güzel.
Dedim ki bak şöyle şöyle eksik pullar var. Eğer bu eksikleri piyasadan tamamlayabilirsek yani böyle bir şey olur. Yapabiliriz. Ben ona listeyi gönderdim. Dedi ki abi ben bunları dedi sana piyasadan alacağım, bulacağım. Gerçekten de yani bir aylık bir çalışmanın içinde o eksik pulları da bulduktan sonra onları ararken çok yeni pullar, yani hiç görmediğimiz.
Onlar da çıktı.
Mesela Osmanlı dönemi pulları Atatürk'ün hayatıyla ilgili ya da ne bileyim Kurtuluş Savaşı sırasında işte Fransızlar Adana'yı işgal ettiklerinde Osmanlı pullarını sürsaz edip kendi pulları gibi kullanmışlar. O pulları bulduk. Trakya'nın işgaliyle ilgili pulları bulduk.
Peki bunları dedik ki, Süleyman Bey, Hacı Bey bunları bir kaynaktan mı bulmuş yoksa birden çok yerden mi?
Hatta birden çok yerden. Yani bu pulları satan şeyler var. Satıcılar var.
Evet.
Ama o piyasayı bildiği için o. Benim bildiğim bir piyasa değil. Benim artık ilgim kesilmişti. Yani pul şeyiyle. Ama o biliyordu. Halen onlarla ilişki halinde. İşte Ankara'da, İstanbul'da, kendisi Bartın'da yaşıyor kardeşim. Onlarla ilişki halinde yazarak kodlarını, modlarını onları satın aldı ve bu eksikliği tamamladı. Böylece bu çalışma çıktı. Gerçekten yani çok heyecanla yaptığımız bir çalışmaydı. Bütün yaz bununla uğraştık çünkü bu çalışmayı yaparken de pek çok pulu ben ilk kez gördüm mesela.
Çok heyecan verici.
Ya selam. Atatürk'ün şeyi basıldığı, pulun üzerine ilk kez resminin basıldığı pul mesela. Ben ilk kez gördüm 1924 yılında. Lozan'dan hemen sonra mesela basılıyor. İlk kez Atatürk'ün resmini pulun üzerinde görüyoruz. Sulh hatırası ibaresiyle, bu başlıkla yayınlanmış. Bunun gibi yani çok ilginç pullarla biz çalışırken karşılaştık. Eminim okuyucular pek çoğunu ilk kez görecek bu pullardan.
Şimdi siz zaten kitabınızın girişinde demişsiniz. Öncelikle böyle numaralandırarak gitmişsiniz. Öncelikle belirtmeliyim ki bu çalışma bir Atatürk pulları koleksiyonu değil. Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini pullarla, posta pullarıyla anlatma çabasıdır demişsiniz. Bir de ve geliyorum beşe, sonuç olarak sadece okunan değil, merakla tekrar tekrar bakılan bir kitap yapmaya çalıştık. Umarız öyle olmuştur demişsiniz. Gerçekten ben defalarca baksam baksam bıkmam bu kitaba. Çok güzel. Çocukların da çok ilgisini çekecektir eminim.
Kitabı sayfalarını falan tasarlarken hani bunu da düşündüm. O yüzden metinleri çok kısa tuttum.
Evet.
Bütün dikkat şeyde olsun diye, pullarda olsun diye. Çünkü o pullar gerçekten önemli. Tekrar tekrar bakılan bir kitap olması gerektiği düşüncesini hiç şey yapmadan, atlamadan düşündük tasarlarken kitabı.
Şöyle Süleyman Bey, hani tesadüfi olarak bir sayfayı açtım. 23 Nisan 1929 ve burada hepimizin aslında çok sevdiği Atatürk'ün çocuklarla olan fotoğrafının basılmış olduğu koskocaman bir pul var.
Çok güzel bir pul mesela.
Çok güzel. 150 posta lirası yazıyor orada.
Evet.
Onunla birlikte 3 pul daha var. Şimdi şu önemli, bakın. Sadece dinleyicilerimizin gözünde canlandırabilmesi için. Çünkü radyoculuk birazcık da düşlerimizi zorlamak. Evet, bu fotoğrafın olduğu pulu düşünün sevgili dinleyenlerimiz. 23 Nisan 1929 yazıyor altında ve 23 Nisan ilk defa çocuk bayramı olarak kutlandı. Meclisin açılış günü ve haftası başından beri Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çabaları ve Mustafa Kemal'in desteğiyle çocuk haftası olarak kutlanıyordu. Kurum Başkanı Doktor Fuat Umay'ın 23 Nisan'ın aynı zamanda çocuk bayramı olarak da kutlanması önerisine tam destek veren Mustafa Kemal 1929'dan itibaren 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak kutlanmasını sağladı. Böylece 23 Nisan dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram oldu. Bu işte sadece bir sayfa bu kitaptan ve bununla birlikte pek çok tabii ki pul ve altında da tarihi ve anısı var. Ve Atatürk'ün hayatı bu şekilde hem gözleriniz önüne seriliyor hem de tarihte bir yolculuk yapmış oluyorsunuz değil mi Süleyman Bey?
Evet, 1881'den 1938'e kadar. Yani onu kaybedişimizin 82. yılı saygıyla bir kere daha anıyoruz. O kaybettiğimiz yıla ait pullar da var. Evet. O pullarda da onun İstanbul'dan işte Ankara'ya doğru uğurlanışının pulları var. Anıtkabir'in inşasının, daha sonra Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e taşınmasının pulları da var. Yani tam bir hayatı oldu. Gerçekten pulların dışında hiçbir şey, siz kitap elinizde görüyorsunuz.
Evet.
Pulların dışında hiçbir görsel malzeme kullanmadı.
Evet.
Sadece pullar.
Pul ve tarihi bilgi, işte 10 Kasım 1938.
Evet,
400 liralık bir posta pulu var sevgili dinleyenlerimiz. Bunda da Atatürk'ün ölümü üzerine hükümet bir bildiri yayımladı. Türk milleti onun eserlerini ebediyete yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk, Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır diyor. 10 Kasım 1938'de basılmış olan bu pulla birlikte verilmiş olan tarihte ve kapağının, kitabın sonunda da neredeyse kapak boyutunda bir pul var. Ve bu pul da 1968'de basılmış. Ölümünün 30. yılı anısına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 kuruş posta kuruşluk bir baskısı var yine pulun. Ve üzerinde de "Ey Türk Gençliği" diyerek başlayan gençliğe hitabemiz yazıyor.
Evet.
Çok güzel bir final kapanış olmuş.
O da güzel bir pul. Bu çalışmalar sırasında öğrendim. Aslında her pul ressamları tarafından tasarlanıp hazırlanıyormuş.
Evet.
Tabii onlara bu işi PTT ısmarlıyor.
Evet.
Burada PTT'ye de teşekkür etmek gerekir. Gerçekten böyle bütün o dönemleri işaret edecek pullar basılmış. Bu çalışma sırasında onu gördük. Zaten kitapta da görebiliyorsunuz çok rahat bakış içinde.
Evet ve Süleyman Bey, Süleyman Bulut tarafından sevgili dinleyenlerimiz derlenmiş, kaleme alınmış Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler. O kadar çok bilinmeyen hikaye var ki mesela çoğunu ilk kez okuyacağız belki. İşte Atatürk Çankaya İlkokulu'na giden manevi kızları Sabiha ile Zehra'ya ne demişti? Başlıklardan biri bu. İşte 10. yıl marşı neden nasıl belirlenmişti? Ve bir öğrencinin anı defterine Atatürk ne yazmıştı? İsterseniz eğer aklınızdaysa bir öğrencinin anı defterine Atatürk ne yazmıştı öyküsünü bize anlatabilir misiniz?
Galiba bir kendisine yakın çevresindekilerden birinin oğlu bir defter imzalamasını istiyor. Hı-hı. Eskiden bu çokça yapılırdı. Bilirsiniz hani anı defterler, evet, hazırlanır. Evet. Birbirimiz hakkında fikirlerimizi yazardık.
Doğru.
O defterlere.
Doğru. Böyle
bir defter olmalı. O defteri Atatürk'e getiriyor. İmzalamasını istiyor. Ve tabii o imzalıyor. Orada şimdi tam cümleleri tam hatırlamıyorum.
Hatırlayamadınız.
Tabii. Evet. Ama Atatürk ona o defteri imzalıyor. Şeyde, kitapta. Evet. Büyük Atatürk'ten Küçük Öyküler kitabında,
evet,
tam metni de var. Yani, evet, defterde ne yazmış.
Bu da çocuklar için başucu kitabı olması gereken kitaplardan biri. Çok teşekkür ederiz Süleyman Bulut katıldığınız için.
Rica ederim.
Aynı zamanda Hacı Bey'in de ellerine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Böylesi arşiv niteliğinde eserleri bize bıraktığınız için. İyi günler efendim.
İyi günler, iyi yayınlar.
Teşekkürler.
Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra yaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam, sonra üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni yaşıma dalıp dalıp
Sevgili dinleyenlerimiz, Leyla Kokusu bugün de nihayetleniyor. Bir taraftan depremi konuştuk. Depremin kişiler üzerindeki etkileri, yaşayanlar üzerindeki etkileri ve sonrasında da Süleyman Bulut ve Hacı Bulut Beyefendi'nin yazmış olduğu Pullarla Atatürk kitabından bahsettik. Evet, bugün 9 Kasım ve yarın 10 Kasım yine ellerimizde karanfillerle, eğer ulaşamıyorsak da kalbimize Atatürk sevgisiyle onu anıyor olacağız. Leyla Kokusu, dileriz ki zor olan zamanlar size biraz olsun hafifletmiştir. Hoşça kalın. Leyla Kokusu.